Ayrım 16. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 119. Ulusal kurumlar konusunda uygulama ve üstlendikleri işlevler hakkında aşağıda da üzerinde durulacağı üzere kapsamlı standartlar söz konusudur. Ancak uygulamada Ulusal İnsan Hakları Kurumu ile neyin anlaşıldığı konusunda ortak bir yaklaşım bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 1970'li yıllarda başlayan çalışmalar sonucunda 1991 yılında İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan bir toplantı sonucunda bugün Paris ilkeleri olarak anılan ulusal kurumların statüsüyle ilgili ilkeler ortaya konulmuş ve bu ilkeler 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bakınız http www.2ohcr.org English Law Paris Principle Hotmail Erişim 24.1.2011 Paris ilkelerinin Kerem Altıparmak ve Hasan Sayın Bural tarafından yapılmış olan çevirisi için bakınız http www.ihop.org.tr dosya UIHK Paris ilkeleri PDF Erişim 24.1.2011 Paris ilkeleri ile Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının statüleri, sahip olmaları gereken standartlar ve danışma organı niteliklerine bakılarak ulusal kurumlarla ilgili tanım netleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede Ulusal İnsan Hakları Kurumu, insan hakları konusunda belirli görevleri yerine getirmek üzere anayasa veya yasalar tarafından tanımlanmış bir yapı olarak ifade edilmiştir. Bu tanımla birlikte hükümet organları ve yasal dayanağı olmayan tüm örgütlenmeler Ulusal İnsan Hakları Kurumu tanımı dışında kalmıştır. OHCHR, AG, sayfa 6, para 38. Hukuken bağlayıcılığı olan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi hükümetler arası örgütlerin çeşitli konularda yayımladığı ve farklı adlar taşıyan bildirge, rehber kurallar, tavsiye kararı ve benzeri, hukuken bağlayıcı olmayan ama yol gösterici nitelikteki belgeler vardır. Paris ilkeleri de hukuken bağlayıcı değildir, tavsiye niteliğindedir. İlkelerin uygulamaya geçirilmediği durumda herhangi bir yaptırım mekanizması söz konusu değildir. Ancak benzer nitelikteki diğer birçok belge gibi bu ilkelerde önemli bir siyasi ve ahlaki ağırlık kazanmıştır. Anna Elena Pohjolain, AGE, sayfa 6. Belirlenen bu çerçeve içerisinde söz konusu kurumlar, uygulamada idari özellikler göstermektedir ve yargısal nitelikte değildir. Bu kurumlar amaçlarını görüş veya tavsiye bildirme, bireyler veya gruplar tarafından iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirmektedir. Kurumların yasal temeli ülkeden ülkeye değişebilmekte, kuruluşları anayasalar veya yasalar tarafından düzenlenebilmektedir. Birçok ulusal insan hakları kurumu belli düzeyde yürütme organına bağlı olarak faaliyet yürütse de, tarafsızlık anlamında kurum personelinin nasıl belirlendiği, mali kaynakları, işleyiş şekli, karar alma mekanizmaları gibi çeşitli noktalarda bu sakınca giderilebilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, ulusal kurumların ortak özellikler göstermeleri nedeniyle sınıflandırmanın kolaylaştığı ve ulusal kurumların çoğu kez insan hakları komisyonları veya ombudsmanlar olmak üzere iki genel kategoriden birine girdiği belirtilmektedir. OHCHR, AG, sayfa 7, para 41. Ulusal insan hakları kurumları arasında temel modellerden biri olan komisyonlar, genellikle insan haklarının korunmasına ilişkin mevzuatın, yasal ve idari usullerin etkili bir şekilde uygulanmasını güvence altına almak amacıyla kurulmuştur. Temel ilkelerinden biri tarafsızlık olduğundan, genellikle insan hakları konusunda farklı ilgi alanları, uzmanlıkları ve deneyimleri olan kişilerden oluşmaktadır. İnsan hakları komisyonlarının öncelikli çalışma alanları, genellikle ayrımcılığa karşı koruma ve medeni ve siyasi hakların korunması olarak belirlenmiştir. Bu rehberin konusu olan ayrımcılık yasağı, negatif yükümlülük öngören haklar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu anlamda ayrımcılıkla mücadele komisyonlarının çalışma alanlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bazı komisyonlar anayasalarda tanınan herhangi bir hakkın ihlal edildiğine ilişkin şikayetler konusunda çalışırken, diğerleri ırk, din, cinsiyet, etnik köken, engellilik, cinsel yönelim, yaş ve medeni durum gibi nedenlere dayalı ayrımcılık vakalarına eğilebilmektedir. Komisyonlara ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili de yetki verilebilmektedir. OHCHR, AG, sayfa 7, para 46 ile 48. İsveç kökenli bir kelime olan ombudsman kelimesi, genellikle kabul edilen tanıma göre, kamu makamlarının yapmış oldukları eylem ve işlemleri, parlamento adına denetleyen özel bir büro ya da görevliye verilen isimdir. Kelime anlamı olarak temsilci, sözcü, denetçi, arabulucu, koruyucu gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılabilmektedir. Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999, sayfa 265. Daha geniş bir tanımla, yasama organına karşı sorumlu olan ve yürütme organına bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşların ve çalışanlarının eylem ve işlemlerine ilişkin şikayetleri kabul eden yüksek düzeyli bir kamu görevlisinin temsil ettiği bürodur. Görev ve yetkileri arasında belirtilen nitelikteki şikayetleri araştırma ve incelemenin yanı sıra şikayete konu fiillere ilişkin giderim ve düzeltme amaçlı önerilerde bulunma ve ilgili sonuçları yayınlama gibi daha geniş görev ve yetkileri de bulunmaktadır. Ombudsman günümüzde birçok ülkede farklı isimlerle anılabilmektedir. Genellikle bir kişiden, bazen de bir gruptan oluşan ombudsman, anayasada yer alan bir yetkiyle veya ayrı bir yasayla parlamento tarafından atanmaktadır. Ombudsmanın öncelikli işlevi, kamu idaresinde hakkaniyeti ve hukuka uygunluğu denetlemek ve bu ilkelerin hayata geçmesine yardımcı olmaktır. Ombudsman, kamu makamlarının hukuka aykırı uygulamaları karşısında mağdur olan kişi veya grupların haklarını korumak işlevini üstlenen kurumlardan biridir ve resmi makamlarla mağdur kişi veya gruplar arasında arabulucu görevinde üstlenmektedir. OHCHR, AG, sayfa 8, para 56-57. Ombudsman, kendisine ulaşan şikayetlerle veya re'sen harekete geçerek inceleme yapar, inceleme sürecinde konuyla ilgili resmi belgelere erişim hakkına ve resmi görevliler de dahil olmak üzere kişileri dinleme ve bu anlamda çağırma yetkisine sahiptir. İnceleme sonucunda karar taraflara iletilmektedir. Ombudsmanlara yapılan bireysel şikayetler çoğunlukla gizli tutulmaktadır ve ilgilinin rızası olmaksızın kimliği açıklanmamaktadır. OHCHR, AG, sayfa 8, para 59-60. Ombudsmanın yetkileri, şikayetleri alma ve inceleme yapma, insan hakları komisyonlarına benzemektedir. Ortak noktaları, ikisinin de bağlayıcı karar alma yetkisinin olmamasıdır. Aralarındaki farksa, ombudsmanın öncelikli işlevi, kamu idaresinde hakkaniyeti ve hukuka uygunluğu denetlemekken, insan hakları komisyonlarının genel olarak insan hakları ihlalleriyle, özellikle de bu kitabın konusu olan ayrımcılıkla ilgilenmesidir. Ayrıca, insan hakları komisyonları, kamu veya özel hukuk kişilerinin ihlalleriyle ilgilenirken, ombudsman genellikle kamu tüzel kişilerinin ve kamu personelinin eylemleriyle ilgili vakalarla ilgilenmektedir. Bu bağlamda insan hakları komisyonları hükümetin olduğu kadar özel kurum ve kişilerin eylemleriyle de ilgilenir. Ombudsmanlık kurumu daha çok tarafsız inceleme işleviyle birlikte anılmakta ve kamu yönetiminde hukuka uygunluğu denetleme kurumun birincil görevi olarak belirlenmektedir. Ancak günümüzde birçok ombudsman kurumu ülkelerin iç hukuklarında anayasalarda veya yasalarda açıkça belirtilmiş bazı insan hakları konularının korunmasıyla ilgili işlevler de üstlenmiştir. Bu sebeple ombudsman, insan hakları komisyonlarının çalışma şekillerine benzer şekilde faaliyet yürütebilmektedir. OHCHR, AG, sayfa 7, para 42-43. Paris ilkeleriyle işleyen, etkili bir ulusal insan hakları kurumu için bağımsızlık, açıkça belirlenmiş bir yetki alanı ve görevlerini yerine getirme noktasında yeterli güce sahip olma, erişilebilirlik, diğer ilgili kurumlarla işbirliği, etkili faaliyet yürütme ve hesap verebilirlik gibi unsurlara dikkat edilmesi önerilmektedir. OHCHR AGE sayfa 6. Bağımsızlıkla ilgili olarak yasal ve idari özerklik, mali özerklik, atama ve görevden almaya ilişkin usuller, kurum personelinin oluşumu gibi konular öne çıkmaktadır. Kurumun açıkça belirlenmiş bir yetki alanı ve görevlerini yerine getirme bakımından yeterli güce sahip olması konusunda ise yetki çatışmasından kaçınılması ve kurumun yeterli yaptırım gücüne sahip olması gibi hususlar üzerinde durulmaktadır. Erişilebilirlik bakımından gündeme gelen konular, insan hakları kurumlarının bilinirliği, fiziksel olarak erişebilirliği ve oluşumunda temsil ilkesinin, örneğin sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması yoluyla geniş tutulmasıyla erişimin güçlendirilmesidir. İşbirliği ile ilgili olaraksa, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer ulusal kurumlarla ve hükümetler arası örgütlerle işbirliği konuları göze çarpmaktadır. Etkili faaliyet yürütme unsuru bağlamında yeterli kaynaklara sahip olunması, kendi çalışma yöntemlerini ve usul kurallarını geliştirmesi, kurum personelinin seçimi, yetiştirilmesi, eğitilmesi, çalışmalarını belli aralıklarla gözden geçirmesi ve değerlendirmelerde bulunması gibi konular öne çıkmaktadır. Son olarak hesap verebilirlik bakımındansa, kurumların hükümetlere ya da yasama organlarına karşı sorumlu tutulabilmesi gündeme gelmektedir. Paris ilkelerine göre, ulusal kurumlar, insan hakları ihlallerini incelemek, mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak hükümete, yasama organına veya diğer yetkili makamlara tavsiye sunmak, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, eğitim ve bilgilendirme görevini yerine getirmek ve yargısal benzeri yetkiler üstlenmek gibi 5 başlıkta sorumluluk sahibidir. Morten Chiarum, İnsan Hakları Ulusal Kurumları, İnsan Haklarının Uygulanması, Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, Martinus Nyhoff Publishers, Danimarka 2003, sayfa 6-7, http, www.ihop.org.tr, dosya, UIHK, İnsan Hakları, Ulusal Kurumları, PDF, Erişim, 2-11-2009. Paris ilkeleri, yetki ve sorumluluklar, oluşumu, bağımsızlık ve çoğulculuk güvenceleri, çalışma yöntemleri, yargısal benzeri yetkilerle donatılmış komisyonların statüsüne ilişkin ek ilkeler başlıklı bölümlerden oluşmaktadır. İlk bölümde ulusal kurumlara, oluşumları ve yetkilerinin anayasa veya yasalarca açıkça öngörülmesiyle mümkün olduğunca geniş bir görev alanı verileceği belirtilmiştir. Oluşumu, bağımsızlık ve çoğulculuk güvenceleri başlıklı bölümde ise, ulusal kurumda yer alacak kişilerin belirlenmesi ve üye bileşimine dair standartlara yer verilmiştir. Üyelerin belirlenmesinde insan hakları ve ırk ayrımcılığı alanlarında sorumluluk üstlenmiş sivil toplum kuruluşları, sendikalar, avukat, doktor ve gazetecilerden oluşan meslek örgütleri, felsefi veya dini düşünce akımları, üniversiteler, yasama organı, bakanlıkların temsilcileri dahil olmak üzere çoğulcu bir yapı öngörülmüştür. Paris ilkeleriyle toplumun dezavantajlı ve mağdur olma potansiyeli taşıyan kesimlerinin de kurumlarda temsil edilmesi ve insan hakları alanında yaşanan sorunların çözümünde söz sahibi olmaları hedeflenmektedir. Ulusal kurumlara yeterli mali kaynak ve altyapının sağlanması gerektiği, bağımsızlığı zedeleyebilecek mali denetimin olmaması, atamaların yasal güvenceyle ve belli bir süreyle yapılması gerektiği eklenmiştir. Çalışma yöntemleri başlıklı bölümde ise, ulusal kurumun yetki alanındaki bir konuda serbestçe hareket edebileceği, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi edinebileceği, kişileri dinleyebileceği, basına duyuru yapabileceği belirtilmiştir. Yine aynı bölümde, kurumun düzenli olarak toplayacağı, kendi ihtiyaçları çerçevesinde kendi teşkilatını oluşturabileceği, yargısal veya idari insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasından sorumlu olan kamu makamlarıyla irtibat halinde olacağı ve ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yargısal benzeri yetkilerle donatılmış komisyonların statüsüne ilişkin ek ilkeler başlıklı bölümde, bu yetkiye sahip ulusal kurumların bireysel vakalara ilişkin başvuruları dinlemek ve incelemekle yetkilendirilebileceği ve vakaların kurumlara bireyler, temsilcileri, üçüncü kişiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve temsil yetkisine sahip diğer örgütler tarafından getirilebileceği belirtilmiştir. Başvurular çerçevesinde kurum, arabuluculuk yoluyla veya yasal zeminde bağlayıcı kararlar alarak ya da gerektiğinde gizlilik esasına dayalı olarak dostane çözüm yollarına başvurmak, başvuru sahibine haklarına ve özellikle başvurabileceği giderim yollarına ilişkin olarak bilgilendirme yapmak ve destek olmak, tüm başvuruları dinlemek ve gerekli yerlere iletmek, yapılan başvurular sonucunda gerekli yasal veya idari değişiklikler için yetkili makamlara tavsiyelerde bulunmak gibi işlevler üstlenebilmektedir. Günümüzde uluslararası insan hakları sözleşmelerine taraf olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ulusal insan hakları kurumlarına ve Paris ilkelerine giderek daha fazla önem atfedilmeye başlanmıştır. Anna Elena Pohjolainen, AGE, Sayfa 9. Sözleşmeler kapsamında oluşturulan denetim mekanizmaları tarafından yayımlanan tavsiye niteliğindeki genel yorum veya genel tavsiye adı verilen kararlarda, ulusal insan hakları kurumlarının ilgili sözleşme bağlamında tanınan hakların hayata geçirilmesinde üstlendikleri işlevler ve önemleri üzerinde durulmaktadır. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin, Uluslararası Sözleşmenin 14. maddesinin 2. fıkrası, sözleşme gereğince birey veya birey gruplarına, sözleşmeyle kurulan ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesine başvuru hakkını tanıyan taraf devletlerin kendi iç hukuklarında da benzer bir kurum oluşturabileceğini belirtmiştir. Maddede, sözleşmede yer alan hakların ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden ve diğer bütün iç hukuk yollarını tüketmiş bulunan bireylerin ve birey gruplarının yaptıkları başvuruları almak ve incelemekle yetkili olan ulusal bir kuruluş kurabileceği veya taraf devletlerin kuruluşlarına bu yetkiyi verebileceği belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında denetim organı olarak oluşturulan ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi tarafından 1993 yılında yayımlanan 17 numaralı genel tavsiye kararı, ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi 17 numaralı genel yorum Türkçe çevirisi için bakınız http://ihop.org.tr dosya irk 17 dok erişim 2/11/2009. Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak üzere ulusal kurumların kurulması başlığını taşımaktadır. Bu kararda komite, taraf devletlerin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan insan haklarından yararlanılmasına saygı gösterilmesini teşvik etmek, ırk ayrımcılığına karşı koruma konusundaki hükümet politikasını incelemek, mevzuatın sözleşme hükümleriyle uyumlu olup olmadığını izlemek, taraf devletlerin sözleşme altındaki yükümlülükleri konusunda kamuoyunu eğitmek ve ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesine sunulan raporların hazırlanması konusunda hükümete destek sağlamak amaçları ile ulusal kurumlar oluşturmasını tavsiye etmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin kabul edilmesinin ardından kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 1998 yılında yayınladığı Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasındaki Rolü başlıklı 10 numaralı genel yorumda da benzer bir tavsiye yer almaktadır. Genel yorumda taraf devletlerin sözleşmede tanınan hakları mevcut kaynakları ölçüsünde giderek artan bir şekilde tam olarak gerçekleştirmek için gerekli her türlü tedbiri alma yükümlülüğü çerçevesinde ulusal kurumların önemi belirtilmiştir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 10 numaralı genel yorum Para 1. Türkçe çevirisi için bakınız Lema Uyar, AGE veya HTTP, ihop.org.tr dosya ESKHK bölü ESKHK GY10 DOC erişim 2.11.2009. Komite, ulusal kurumların tüm insan haklarının, bütünselliğinin ve birbirine bağımlılığının desteklenmesi ve sağlanması açısından önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu rolün bu kurumlara verilmediğini ya da kurumun kendisi tarafından göz ardı edildiğini ya da önemsenmediğini ifade etmiştir. Komite, bu nedenle söz konusu kurumların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini desteklemesi, yasal ve idari düzenlemeleri gözden geçirmesi, öneriler sunması, araştırma çalışmaları yürütmesi, sözleşmeyle uyum noktasında raporlar hazırlama ve ihlallerle ilgili şikayetleri inceleme gibi görevler üstlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 10 numaralı genel yorum, para 3. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesiyle kurulan ve denetim organı olan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, kabul ettiği Etkin Ulusal Mekanizma ve Tanıtım başlıklı 6 numaralı genel tavsiye kararı ile taraf devletlere ulusal mekanizmalar kurmalarını tavsiye etmiştir. Komite, taraf devletlere üst düzey yönetimde ve yeterli kaynak ve yetki ve sorumluluğa sahip hükümet politikalarının kadınlar üzerindeki etkilerine dair tavsiyelerde bulunacak, kadınların durumunu kapsamlı bir şekilde izleyecek, yeni politikalar oluşturulmasına ve ayrımcılığı önlemeye yönelik strateji ve tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacak, etkin ulusal mekanizma, kurum ve usuller oluşturmalarını ve veya güçlendirmelerini tavsiye etmiştir. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, 6 numaralı genel tavsiye, para 3, Türkçe çevirisi için bakınız, http www.ihop.org.tr dosya CEDAV bölü CEDAV GT 6 DOC erişim 2.11.2009. Çocuk haklarına dair sözleşmeyle kurulan Çocuk Hakları Komitesi, 2002 yılında yayımladığı 2 numaralı genel yorumda, sözleşme bağlamında Paris ilkelerinin uygulanması konusunda ayrıntılı bir yaklaşım getirmiştir. Komite, Ulusal İnsan Hakları Kurumu'nun oluşturulmasının taraf devletlerin ilgili sözleşmeyi onaylamaları ile birlikte üstlendikleri yükümlülüklerinden biri olduğunu ve bu kurumların Paris ilkelerine uygun biçimde kurulması gerektiğini vurgulamıştır. Çocuk Hakları Komitesi 2 numaralı genel yorum, para 1 ila 4. Türkçe çevirisi için bakınız http www.ihop.org.tr dosya chk bölü chk 1 pdf erişim 2.11.2009. Yukarıda belirtilen uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları tarafından yayımlanan genel yorumlar dışında aynı mekanizmalar tarafından taraf devletlerce sunulan raporların değerlendirilmesi sonucunda yayımlanan sonuç gözlemlerinde de ulusal insan hakları kurumlarının rolü vurgulanmıştır. Örneğin, Çocuk Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi yayımladıkları sonuç gözlemlerinde sistemli olarak Paris ilkelerine atıfta bulunmaktadır ve taraf devletleri bu standartlara uygun ulusal kurumların oluşturulmasına teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler bünyesinde sözleşme mekanizmaları dışında insan hakları denetimi yapmak üzere atanan özel raportörler ve temsilciler de 1990'ların sonundan bu yana ulusal insan hakları kurumlarına ve Paris ilkelerine giderek artan bir önem atfetmektedirler. Örnek kararlar için bakınız Anna Elina Pohjolain, AGE sayfa 10, dipnot 44 ila 46. Birleşmiş Milletler tarafından atılan bu adımlar sonucunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1997 yılında üye devletlerin Paris ilkelerini göz önünde bulundurarak uygun olan durumlarda var olan insan hakları ulusal komisyonlarının ve diğer insan hakları ulusal kurumlarının deneyimlerini dikkate almalarını tavsiye etmiştir. Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumları oluşturulmasına dair R97-14 sayılı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı. http www.nhri.net/pdf Joe Recommendation 1997 No 14 PDF Erişim 2.11.2009 Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI Irkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük konularında Avrupa Konseyi üyesi devletlerdeki durumu inceleyerek ülke raporları hazırlar. ECRI bu raporlar dışında Avrupa Konseyi üyesi ülkelere yönelik genel politika tavsiye kararları da alabilmektedir. Bu kararlar için bakınız http://www.joe.int/dghl/monitoring-activities-general-terms-en-asp-erişim-2.11.2009. Komisyonun bugüne kadar aldığı 12 adet genel politika tavsiye kararından 1997 tarihli 2 numaralı ECRI genel politika tavsiye kararı, ulusal düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda uzmanlık organlarının oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Komisyon bu kararında üye devletlerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda çeşitli uzmanlık organları oluşturması ve üye ülkelerde ulusal düzeyde bu gibi kurumların bulunmaması durumunda bu tür kurumların oluşturulması olanaklarının dikkatle incelenmesi ve söz konusu tavsiye kararındaki ilkeler ışığında hareket edilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştur. ECRI, 2002 yılında yayımladığı 7 numaralı ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı ise, ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele alanında çıkarılması tavsiye edilen ulusal yasalarda, ulusal düzeyde bağımsız ve uzmanlaşmış bir kurumun oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Bu kurumun mağdurlara yardım, soruşturma yetkisi, mahkeme süreçlerine katılım ve takip hakkı, yasama sürecini izleme, yasama ve yürütme organlarına tavsiyelerde bulunma, toplumda ırkçılık ve ırk ayrımcılığı hakkında bilinç yükseltme ve eşit muameleyi güvenceye almak için politika ve uygulamalar geliştirme öğelerini içermesi tavsiye edilmiştir. Kuruma atfedilen işlevlerin yasayla tanımlanması gerektiği vurgulanmıştır. Kurumun yetkilerini etkili bir biçimde kullanabilmesi için belgelerin toplanmasını talep etme, el koyma ve kişileri sorgulama gibi yetkilerle donatılması gerektiği, kurumun bu işlevlere ek olarak başka sorumluluklar da alabileceği ve yasayla çizilen sınırlar içinde alınan şikayetler hakkında hüküm vermeye yetkili kılınabileceği belirtilmiştir. 16. ayrımın sonu, sayfa 127.